مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
رحمن و رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1403, Hicri Kameri 27 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 2 Ağustos 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver size sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile yapılan röportaj, Bin Yıllık Adam podcast'i ve İman Nuru isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Hatibi, Şehit Haniye suikastı Siyonist rejimin suçlarının son halkasıydı dedi. Katar'da Şehit Haniye'nin cenaze namazı kılındı. Türkiye, Yemen, Endonezya ve Filistin'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Guterres, İran'ın ulusal güvenlik ihlalini savunma hakkı vardır dedi. İran Dışişleri Bakan Vekili Moskova ve Tahran İşbirliği İsrail'in saldırganlıklarını durdurabilir açıklamasında bulundu. Ve Hamas ve İslami Cihat'tan ortak bildiri yayınlandı. Şimdi haberler. Tahran'ın geçici cuma hatibi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, kirli, suç çetesi olan çocuk katili İsrail'in işlediği bir dizi cinayetin son halkasıydı dedi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Tahran'da cuma namazı hutbesinde Hamas'ın siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye'nin Tahran'daki suikastı, Lübnan'daki Hizbullah'ın ve Haçlı Şabi'deki direniş güçlerinin bir diğer grubunun komutanlarından Fuat Şükür'e düzenlenen suikastı da kınadığı açıklamasında, gerçek şu ki İsrail'in çocuk katili rejimi bu tür eylemlere girişiyor çünkü artık bu rejimin en önemli avantajlarından biri olan örnek teşkil edecek caydırıcılık gücüne artık sahip değil ifadesine yer verdi. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi şunları ekledi. Bu cani rejimin tüm yaşamına meydan okuyan ve Siyonist rejimin caydırıcılığına son darbeyi vuran Aksa Tufanı operasyonu ve direniş cephesinin 10 ay süren asimetrik savaşıdır. Tahran geçici cuma hatibi Şehit İsmail Haniye'nin suikastına değinerek, Siyonist rejim direniş liderlerinden birinin şehadetiyle hem Filistin milletinin direniş ruhuna zarar vermek hem de dünyanın gözü önünde direniş alanında büyük İran'ın onuruna ve karakterine zarar vermek istiyordu. Halbuki Şehit İsmail Haniye'nin yıllarca beklediği o şehadet makamına ulaştığından habersizdir diye kaydetti. Tahran'ın geçici cuma hatibi Siyonist rejimin çürüme bataklığına düştüğünü ve şimdi ise sadece kendisini kurtarmak için çabaladığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. İsrail'in cinayetkar rejimi Gazze'deki bu savaşta ve diğer işlediği cinayetlerinde hiçbir amacına ulaşamadığı gibi bir yandan da iç çekişmelere kapılmış ve bu rejimin şeytani vücuduna telafisi mümkün olmayan darbeler indirerek bu durum Siyonistlerin işgal altındaki topraklardan tersine göçüne neden olmuş ve dünya kamuoyu önünde İsrailliler açısından küresel bir skandala yol açmıştır. Katar'ın başkenti Doha'daki Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cuma namazını kılan on binlerce kişi, Hamas İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı üzerinde namaz kıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Halil El-Hay imametinde Şehit İsmail Haniye'nin cenaze namazı kılındı. Doha'daki Muhammed bin Abdülvehhab Camisi'nin cuma imamı bu haftaki cuma namazında Şehit Haniye'nin cenazesinin teşhi merasiminin de eşlik ettiği hutbede Filistin meselesi bir milletin, ırkın, partinin, örgütün meselesi değil, Filistin meselesi bütün milletlerin meselesidir açıklamasında bulundu. Muhammed bin Abdülvehhab Camisi'nin cuma imamı şunları da ekledi. Filistin Müslümanların birlik ve beraberliğinin eksenidir. Genel olarak tüm Filistinliler, özel olarak Kudüs sakinleri ve Gazzeliler Filistin davası uğruna eşi benzeri olmayan fedakarlıklar gösterdiler. Doha Cami imamı şunları da ekledi. Filistinliler 70 yılı aşkın bir süredir topraklarını savunuyorlar ve her türlü işkence ve baskıya maruz kalmalarına rağmen bu olaylar onların dayanıklılıklarını ve istikrarını artırdı ve her türlü uzlaşıdan uzak durdular. Türkiye ve Yemen'den milyonlarca kişi bugün geçtiğimiz çarşamba günü Siyonist rejim tarafından Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. İrna'nın haberine göre Türkiye genelinde cuma namazının ardından Hamas siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yemen'deki medya organları da ülkenin çeşitli yerlerinde Şehit İsmail Haniye için namaz kılındığını belirterek Yemen'in Sana kentinde binlerce kişi geniş çaplı protesto gösteriler düzenleyerek Şehit İsmail Haniye'nin suikastını kınadı ve onun ruhu için namaz kıldı ifadelerini aktardı. Filistin Post haber ajansı Endonezya'da da binlerce kişinin başkent Jakarta'daki camide toplanarak Şehit İsmail Haniye için namaz kıldığını bildirdi. Filistinli medya organları Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te dahil olmak üzere Filistin'in çeşitli yerlerinde Filistinlilerin cuma namazı ile eş zamanlı olarak Şehit İsmail Haniye için namaz kıldığını bildirdi. Namazın ardından katılımcılar yürüyüş düzenleyerek İsmail Haniye'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesini kınarken İslam dünyasının bu suikasta karşılık vermesi çağrısında bulundu. Daha önce Filistin İslami Direniş Hareketi bir bildiri yayınlayarak Filistin halkını ve Arap ve İslam ülkelerindeki toplulukları cuma namazının ardından İsmail Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılmaya ve direniş komutanlarına ve direniş şehitlerine sadakat göstermeye davet etmişti. Hamas ayrıca Siyonistlerin İsmail Haniye'yi suikastla öldürme konusundaki korkakça cinayetlerine karşı öfkeyi ifade etmek ve Gazze şeridindeki soykırım savaşının devam etmesini kınamak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savmak amacıyla gösterişli yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran Dışişleri Bakan Vekilinin telefon görüşmesine cevaben, uluslararası hukuka göre İran İslam Cumhuriyeti, ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünün ihlallerine karşı meşru savunma ve meşru müdafaa hakkına sahiptir ifadesine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Bakiri, Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki şehadeti konusunda Siyonist rejimin terör eylemi hakkında istişarede bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Siyonist rejimin Güney Beyrut'a saldırısını ve Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı bir kez daha kınarken, uluslararası hukuka göre İran İslam Cumhuriyeti, ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünün ihlallerine karşı meşru savunma ve meşru müdafaa hakkına sahiptir ifadesine vurgu yaptığı açıklamasında, ayrıca Lübnan'da geniş çaplı bir savaş olasılığı ve bunun etkileri ve sonuçları konusundaki endişelerini de dile getirdi. Bakiri bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Tahran'daki terör eylemi, İran'ın toprak bütünlüğünü ve İran'ın ulusal egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı da tehlikeye atmıştır ve Tahran cinayetkar Siyonistleri cezalandırma konusunda kendini savunma ve misillemede bulunma hakkından vazgeçmeyecektir ifadesine vurgu yaparak sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısına işaretle Amerika ve Avrupa ülkelerinin Tahran'daki İsmail Haniye suikastının kınanmasını önleme eylemlerini kınadı ve Siyonist rejimin bu agresif eyleminin bölgenin barışını ve istikrarını tehlikeye atacağını ve uluslararası toplumun uluslararası barış ve istikrarın korunması için bu cinayetkar rejime karşı durması gerektiğinin de altını çizdi. Dışişleri Bakan Vekili, Moskova ve Tahran'ın işbirliğinin İsrail rejiminin bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atan saldırgan eylemlerini durdurabileceğini söyledi. İRNA'nın haberine göre Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail rejimi tarafından şehit edilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yapılan saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakan Vekili, İsrail rejiminin İsmail Haniye'yi şehit ederek kırmızı çizgiyi aştığını ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurgularken, bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini savunmak ve korumak için kesinlikle meşru ve doğal hakkını kullanacağını belirtti. Bakire ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı olarak İran'ın acil toplantı talebini desteklediği için Rusya'ya teşekkür ederek Amerika ve Avrupa ülkelerinin Tahran'da şehit İsmail Haniyeh'in suikastını kınamayı engelleme eylemini kınadı ve Moskova ile Tahran'ın işbirliğinin İsrail rejiminin bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atan saldırgan eylemlerini durdurabileceğini belirtti. Bu telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı da Hamas hareketinin siyasi büro başkanına düzenlenen suikastı ve İsrail rejiminin İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınayarak Amerika ve Avrupa Güvenlik Konseyi'nin bu saldırı eylemini kınamasını engellemiş olsa da Rusya, Birleşmiş Milletler şartını savunmak için dostlar grubu çerçevesinde bu saldırı eylemini kınayan bir bildiri taslağı hazırladı ve bu eylem yakında Birleşmiş Milletler'de yayınlanacak dedi. Yemen Ensarullah Hareketi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh'in Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit düşmesine tepki gösterdi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, şehit İsmail Haniyeh'e düzenlenen suikastın küstahça bir suç olduğunu belirterek, İsrail rejiminin son dönemde işlediği suçlara karşı direnişin tepkisi kesin olacak açıklamasında bulundu. Abdülmelik el-Husi, Siyonist rejimin barbar saldırılarını kınadığı açıklamasında Amerika'nın ve Siyonist rejimin suçları ne kadar olursa olsun bu yoldaki direniş mücahitlerinin iradesi ve direnişi artacağı gibi direniş liderlerinin şehadetinin de mücadeleci güçlerin iradesinin güçlenmesinde büyük etki bırakarak cihad yolunun gelişmesine yol açmıştır ifadesine dikkat çekti. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri bu cinayetin Avrupalıları ve bazı Arap ülkelerini bu suçu kınamadıkları için utandırdığına dikkat çekerek şehit Haniyeh suikastı tüm geleneklerin açık bir ihlali ve küstahça bir suçtur. Beyrut'un güney dahiyasına düzenlenen saldırı da Amerika'nın desteğiyle gerçekleştirilen tehlikeli bir ihlaldir dedi. Abdülmelik el-Husi konuşmasının son bölümünde Amerika'nın Siyonist rejimin suçlarını eş zamanlı olarak destekleme rolünü kınayarak direniş ekseninin pozisyonunun net olduğunu ve bunun İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseni tarafından defalarca ilan edilen Siyonist rejimin suçlarına karşı askeri bir tepki olduğunu hatırlattı. Filistin'in Hamas ve İslami Cihat hareketleri ortak bir açıklamada bulunarak direniş liderlerine yönelik hain suikastların direnişin gücünü zayıflatmayacağını belirtti. İRNA Haber Ajansı'nın aktardığı haberde Filistin'in Şahab Haber Ajansı'ndan alınan bilgiye göre Hamas ve İslami Cihad'ın ortak açıklamasında direniş liderleri İsmail Haniyeh ve Fuat Şükür'ün suikastlarının direnişin gücünü zayıflatamayacağını belirtti. Açıklamada direnişin işgale karşı meşru bir hak olduğu ve halkımız tüm haklarına kavuşup geri dönene kadar devam edeceği vurgulandı. Hamas ve İslami Cihad, Batı Şeria ve işgal altındaki bölgelerdeki halkını direnişi artırmaya ve işgalcilerin projelerini engellemeye çağırdı. Açıklamada ayrıca İsrail'in savaşta hiçbir amacına ulaşamadığı, sadece katliam ve yıkım gerçekleştirdiği ve bunun direnişi engelleyemeyeceği ifade edildi. Hamas ve İslami Cihad siyasi, askeri ve saha düzeyinde ortak çalışmalarını ve sürekli koordinasyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü ve Sözcüsü John Kirby, İranlı yetkililerin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh'in suikastının ardından İsrail'den intikam alma konusundaki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. İran'ın haberine göre John Kirby, Perşembe günü MSNBC ile yaptığı bir röportajda İran'ın İsrail'den intikam alma konusundaki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Kirby, İran şimdiye kadar İsrail'e saldırma kapasitesini ve iradesini kanıtladı dedi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gazetecilere yaptığı açıklamada İsmail Haniye'nin suikastının olası etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu ve spekülasyon yapmak istemediğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios, 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikastının intikamını almak için İsrail'e saldırmayı planladığına ikna olduğunu ve Amerika'nın bu saldırıya karşı hazırlık yaptığını bildirdi. Axios'a göre Amerikalı yetkililer İran'ın saldırılarının 13 Nisan'da gerçekleşen İran devrim muhafızlarının füze ve insansız hava aracı saldırılarına benzer olmasını bekliyor ve bu saldırının önceki saldırılardan daha geniş ölçekli olabileceğini ve Hizbullah'ın da bu saldırılarda rol oynayabileceğini söylediler. Amerikan istihbarat topluluğunun çarşamba gününden itibaren İran'ın intikam almak istediğine dair açık işaretler aldığını belirten bir Amerikalı yetkiliye göre Amerikalı iki yetkili İranlıların ve onların vekillerinin İsrail'e saldırmak için koordine olmalarının ve hazırlanmalarının birkaç gün sürebileceğini söyledi. Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, terörist suçlarının durdurulması halinde bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini söyledi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine devam ederek, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile İsrail rejiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etmesinin sonuçları hakkında telefonda istişare ve görüş alışverişinde bulundu. Bakiri, İsrail rejiminin Tahran'da Hamas siyasi büro başkanına yönelik terör saldırısıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve önemli bir kırmızı çizgiyi aştığını belirtti. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kötü, şöhretli ve suçlu rejim hakkında yasa ve adaleti tereddütsüz uygulayacağı vurgulandı. Dışişleri Bakan Vekili son 10 ayda Siyonistlerin Gazze'yi kan gölüne çevirdiğini ve şimdi de suçlarını Beyrut, Tahran ve Yemen'e yaydığını ifade etti. Eğer bu terörist suçlular durdurulmazsa bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye gireceği belirtildi. Bakire ayrıca İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısının düzenlenmesi önerisine Ürdün'ün destek vermesini istedi. Ve son haberimiz, Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin suçlu Siyonistleri kesin ve etkili bir şekilde cezalandırma konusunda meşru ve doğal hakkını tereddütsüz kullanacağını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakiri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail rejimi tarafından şehit edilmesinin sonuçlarını ele aldı. Bakiri, İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılan Cezayir Temsilciler Meclisi Başkanı'na teşekkür ederek İsrail rejiminin İsmail Haniye'yi İran topraklarında suikast düzenleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini aştığını vurguladı. Bu nedenle İran'ın suçlu Siyonistleri kesin ve etkili bir şekilde cezalandırma hakkını kullanacağını belirtti. Ahmet Attaf bu telefon görüşmesinde İsrail rejiminin terörist eylemlerine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısının düzenlenmesi için İran'ın girişimlerini desteklediklerini belirtti. Ayrıca Cezayir hükümeti ve halkının İsrail rejiminin İsmail Haniye'ye İran topraklarında suikast düzenleyerek İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini şiddetle kınadığını ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Birleşmiş Milletler'in İran'ın İsrail'in terör saldırısına yanıt verme hakkı olduğu itirafı ile ilgili. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Siyonist rejimin Tahran'daki terör eylemini kınayarak İran'ın İsrail'in suç ve terör eylemlerine vereceği tepkinin meşru olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakri ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin 31 Temmuz Çarşamba günü Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etme terör eylemini kınayarak uluslararası hukuka göre İran'ın ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerine karşı meşru savunma ve meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurguladı. Guterres, Siyonist rejimin son dönemde bölgedeki maceralarına ilişkin endişelerini dile getirerek bölgede topyekün bir savaş ihtimali ve sonuçlarıyla ilgili de endişelerini dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye 31 Temmuz Çarşamba sabahı alçak bir suikast sonucu şehit oldu. Tecrübenin gösterdiği gibi Siyonist rejim artan direniş baskılarının yol açtığı iç sorunlar nedeniyle kendisini zor durumda bulduğunda terör eylemlerini yoğunlaştırarak içeride krizin şiddetini azaltmaya ve bu krizleri çeşitli yollarla yurt dışına yaymaya çalışmaktadır. Lübnanlı ve Filistinli direniş liderlerine yönelik suikast, yönelik Siyonist terör saldırılarının hukuka aykırılığının yanı sıra bu çocuk katili rejimin batılı destekçilerinin Siyonist terör eylemlerine karşı ölümcül sessizliği onların bu suçlara anlamlı destek ve suç ortaklığının işaretidir. Çünkü daha önce ve son aylarda Siyonist rejimin Gazze şeridindeki suçlarına karşı uluslararası toplumun eylemsizliği nedeniyle Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan'daki sınır ötesi terör saldırılarında bir takım direniş liderleri ve İranlı askeri danışmanlardan şehit oldular. Siyonist rejimin son dönemde Tahran'da gerçekleştirdiği terör eylemi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da itiraf edildiği gibi İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı da tehlikeye atmıştır ve bu nedenle bu rejimin bölgede işlediği suçların devamını önlemek ve bölge halkını İsrail'in terörist ve soykırımcı rejiminin Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğinde Tel Aviv'i yöneten suç örgütünden kurtarmak için uluslararası toplumun Siyonist rejime baskı yapması gerekmektedir. Ancak Siyonist rejimin son dönemde Tahran'da gerçekleştirdiği ve kesinlikle Amerikan hükümetinin onayıyla yapılan terör eylemi, İslam Cumhuriyeti'nin buna cevap verme hakkını saklı tutacağını vurguladığı için bu rejim açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi Filistin direniş cephesi ve gururlu Filistin milletinin önde gelen lideri İsmail Haniye'nin şehadeti nedeniyle taziyelerini ifade eden mesajında suçlu Siyonist rejim bu eylemiyle kendisine ağır bir ceza hazırlamıştır vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı liderinin beyanatı çerçevesinde geçtiğimiz Nisan ayında 7 askeri danışman şehit olmasına yol açan Suriye'nin başkentindeki İran konsolosluğunun hedef alınmasının ardından İslam Cumhuriyeti gerçek vaat olarak bilinen ender bir operasyonla Siyonist rejimin çeşitli üslerini ve askeri merkezlerini hedef aldı. Bu nedenle Siyonistlerin son dönemdeki terör eylemi olan Hamas hareketinin üst düzey isimlerinden İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta İslam Cumhuriyeti ve direniş gruplarının orantılı bir karşılık vermesi bekleniliyor. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti yüksek siyasi ve askeri gücüyle İslam devriminin zaferinden sonra Filistin ve Lübnan'daki direniş cephesinin hak talep mücadelelerini her zaman desteklemiştir ve Filistin halkının ülküsünü gerçekleştirmek ve Güney Lübnan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için elinden geleni yapmıştır. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Tahran ile Riyad arasındaki ilişkiler gelişme yolunda başlığını taşıyor. Suudi Arabistan Krallığı'nın İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'na gönderdiği yazılı mektup, İran gibi Suudi Arabistan'ın da Şehit Reisi döneminde başlayan ikili ilişkilerin yeni turunu sağlamlaştırma ve geliştirme arayışında olduğunu ve bu ilişkilerin ve işbirliklerinin devamı ise her iki tarafa da kazan kazan faydaları sağladığını gösteriyor. Suudi Kralı'nın İran Cumhurbaşkanı'na mesajı, Pezeşkiyan'ın Suudi Hükümet Danışmanı, Suudi Bakanlar Konseyi üyesi ve Kral Selman'ın danışmanı Prens Mansur bin Mut'ab'ı Tahran'da karşılarken iletildi. Prens Mansur, Kral Selman ve Bakanlar Kurulu Başkanı Veliaht Prens'in selamlarını ve İran'ın kalkınması ve refahına yönelik dileklerini İran Cumhurbaşkanı'na iletti. Kral Selman bu mesajında İran Cumhurbaşkanı'na sağlık ve mutluluk, İran milletinin ve ülkesinin ilerlemesi ve refahını dilerken Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden dolayı Pezeşkiyan'ı tebrik etti. Ayrıca Suudi Arabistan Kralı bu mesajında bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı teşvik etmek amacıyla iki ülke ile kardeş ulus arasındaki ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesine ve koordinasyon ve istişarede devam edilmesine vurgu yaptı. Bu toplantıda İran Cumhurbaşkanı Hadim Harami Şerifeyn ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne sevgi mesajını takdirle karşılarken Suudi Veliaht Prensi'yle yaptığı detaylı görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdiği açıklamasında İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler komşuluk, kardeşlik ve yakınlık mülahazalarının yanı sıra dini ve inanç bağlara ve ortak noktalara da bağlı olup bizi bir bütün haline getirmiştir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı iki milletin düşmanlarının ve kötü niyetlilerin gayrimeşru taleplerini gerçekleştirmek için iki ülke arasında ihtilaf oluşturmaya çalıştıklarını belirterek İran ve Suudi Arabistan'ın bu tür komploları uyanıklık, birlik ve beraberlikle etkisiz hale getirmesi gerekiyor dedi. İran ve Suudi Arabistan sırasıyla Haziran ve Ağustos 2023'te birbirlerinin başkentlerinde diplomatik faaliyetlerine yeniden başladılar. Eylül 2023'te İran'ın yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti, Krallığın yeni İran elçisi Abdullah El Anzi'nin Tahran'da diplomatik görevlerine başladığı gün Riyad'a gitti. İlişkilerin yeniden başlaması ve bölgedeki gerilimlerin azalması her iki ülke için de yararlı oldu ve iki ülke için de bir kazan kazan oyunuyla sonuçlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarının da sonuna geldik.
İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde siyasi analist Sayın Ekrem İkçi ile Siyonist İsrail rejiminin bölgemizle ilgili komploları ve Netanyahu'nun Kongre'de, Amerika Kongresi'nde yaptığı konuşmasının ardından yaşanan gelişmeleri masaya yatırmıştık. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın bu konu hakkında sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bu yayında sizlere sunuyoruz. Sayın Ekşi ile röportajımızı kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim.
Ekrem, siz Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına değindiniz. Bu Netanyahu için ve dünya kamuoyu için bir çelişki oluşturdu diyebiliriz. Çünkü hem Amerika'da protesto edildi bildiğiniz gibi Netanyahu. Evet. Yani belki de bekliyordu bilmiyorum ama dünya kamuoyu artık İsrail rejiminin cinayetleriyle ilgili bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Sizce bu konu dünya kamuoyunun Amerika hükümeti ile efendim Siyonist apartheid rejimi arasındaki ilişkilerin neden bu kadar yakın ve samimi olduğunu bir kez daha kamuoyunu düşünmeye yönlendiriyor mu? Yani böyle bu açıdan bakmak nasıl olur efendim?
Kesinlikle çok güzel bir bakış açısı. Dedim ya, Allah'a hamdolsun ki Allah düşmanlarımızı ahmaklardan yaratmıştır. Yani kendi kendilerine, kendilerine ele veriyorlar. Birkaç gün, Seyit Hasan Nasrallah'ın bundan birkaç gün önce işte veya bir hafta 10 gün neyse konuşmasının birinde Seyit Hasan Nasrallah bu işin aslında İsrail'in değil Amerika'nın başının altından çıktığını, Amerika'nın bizzat Amerika'daki Siyonistlerin, Amerika'daki zenginlerin, Amerika'daki güçlerin eliyle olduğunu zaten söylemişti. Rahmetli İmam da bundan 45 yıl önce devrimin ilk yıllarında söylediği söz, Amerika büyük şeytandır ki dünya literatürüne bu sözü sokan rahmetli İmam Hüseyin'dir. Şimdi bu büyük şeytanın planları, projeleri dünya kamuoyu tarafından tamamen bozuldu. Bunların ikiyüzleri, bunların insan hakları söylemleri, bunların hatırlar mısınız 11 Eylül savaşı bittikten sonra o günün Amerikan başkanı zannediyorum Clinton'dı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Diyor ki aynı Firavun'un sözü gibi ya bizdensiniz ya diyor karşıdansınız.
Evet.
Bunlar diyor kötüler yani teröristler bunlar teröristler. Biz diyor bunlara karşı topyekun birlikte hareket ediyoruz. Yani biz iyilik tarafıyız onlar kötü taraf. Ve dünya bunların yüzünü yavaş yavaş özellikle dünya halkları özellikle de Amerikan halkları ki Amerikan halkları çok şey değildir. Yani konulara çok böyle muhatap değildir. Konularla fazla ilgilenmezler. Yani çok umurlarında değildirler. Yani siz onlara İran'ın yerini sorsanız, siz onlara Türkiye'nin yerini sorsanız bilmezler. O kadar şeylerdir. Olaylara duyarsızdırlar. Ama Amerikan halkı bugün eylem yapıyor. Amerikan halkı bugün kongresinde Netanyahu'yu eleştiriyor. Netanyahu'ya sloganlar atıyorlar aleyhinde. Dolayısıyla Amerikan halklarını bile uyandırdılar bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz Amerika'da konuşma yapıyorsunuz ve dışarıdaki Amerikan halkına ahmak diyorsunuz. Dışarıdaki Amerikan halkına İran tarafından yönetiliyor diyorsunuz. Yani şimdi en ufak aklı başında bir insan, biraz aklı yerinde olan bir insan bunların çevirdiği filmleri, bunların çevirdiği oyunların farkına varmaması imkansız yani. Dolayısıyla dünya halkları da artık bunların ne şiddet, ne dünya perest, dünyanın bütün zenginliklerine göz diken şeytanın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu, onların tabiriyle emperyalist olduklarını, halkların düşmanı olduklarını onlar da öğrendiler. Çok bu bütün dünya halkları mı öğrendi bunu? Hayır. Çünkü büyük bir manipülasyon var, büyük bir insanları kandırma var medya aracılığıyla özellikle. Ama gelinen noktada Amerika'da bile böyle eylemler gerçekleşiyorsa artık bunların sonunun geldiği ve gerçekten beklenen güneşin yakın olduğunun bir göstergesidir bu.
Son soru olarak Sayın Ekrem Bey, şimdi Amerika'da o klasik İsrail ilgili zihniyet ve görüş sizce ne kadar hakim? Yani İsrail bizim Orta Doğu'da, Batı Asya'da askeri cephemiz olarak rol ifa ediyor şeklinde bir takım tanımlamalar vardı İsrail ile ilgili. Ama şimdi çeşitli aslında analizlerde ve yorumlarda bu görüşün kaldırıldığı ve artık Orta Doğu'nun böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı yönünde bir takım yorumlar gündeme geliyor. Acaba Amerika'daki olan bu zihniyet İsrail'e karşı değişti desek siz ne kadar katılırsınız efendim?
Tabii ki yani hatta gene kongreden örnek verelim. Evet. Gene kongrede alkış yapanların bir kısmı belki de çok çok kısmı korkudan, zorunluluktan, ölüm korkusundan vesaire vesaire olaylardan dolayı oradaydılar ve yani bu onların tabii mazereti değil. Ama şunu gösteriyor bize bu alkışlamalar, bu sevinçler sahteydi, tiyatroydu. Artı kongreye katılmayan bir dünya insan var. Artı bizzat eski kongre üyelerinden bir tanesi, şu an ismini hatırlayamıyorum. O kalkıp şiddetli bir şekilde eleştirdi bu olayı. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman ki Aynul Esed olayları, yani İran'ın Aynul Esed üstüne saldırması, ondan önceki meseleler, Amerika'nın bölgedeki, Afganistan'daki vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Amerikalılar da artık eskisi gibi, yani bu işin üzerine düşenler, bu işi takip edenler manasında söylüyorum. Artık onlar da artık eskisi gibi şey yapamıyorlar, güvenmiyorlar bunların bu yaptıklarına. Yani bu geçmişte olsaydı işte 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika bölgeyi dizayn etmeye gelmişti, demokrasi getirmeye gelmişti, sözüm ona. Ama artık Amerikan halkları, Amerikan en azından özgür düşünebilen insanları bunlara artık inanmıyorlar. Niye inanmıyorlar? Çünkü görüyorlar artık. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. İyilik dediler, kötülük getirdiler. Demokrasi dediler ki, tırnak içinde söylüyorum. Demokrasi dediler, ölüm getirdiler. Afganistan'da Afganistan'ı dizayn edeceklerdi. Afganistan'da 2 trilyon dolar para harcadılar. 1 trilyon dolardan fazla para harcadılar. Ama ortada Afganistan'da pıllarını pırtını toplayıp kaçtılar. Keza bölgede yavaş yavaş bölgeden çekiliyorlar. Yani nereye ellerini atsalar yüzlerine bulaştırdılar. Hep bu olayın tabii İslam devrimi sonrası çok önemli bu olayda. Yani bu olay sadece Amerika'nın şeyiyle, sadece kendi yaptıklarıyla alakalı değil. İslam devriminin bu konuda çok büyük payı var. Özellikle de son 35 sene, rahmetli İmam 10 yıl görev yaptı. Son 35 sene, yani İmam Seyyid Ali Hamene'in dönemiyle daha da olay ivme kazandı ve onun o müthiş stratejisiyle, Allah'ın yardımıyla Amerika'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Çin'in gerçek yüzü ortaya çıktıysa, İsrail'in gerçek yüzü, hatırlarsanız İsrail hep mağduru oynuyordu. Hep mağdur. Hep zulüm gören. İşte o geçmişte Hitler dönemi, Nazi meselesi, ki bunun tartışılacak yönü çok fazla, oralara girmiyorum. Bunlar hep mağdur oynuyorlar. Ama bugün dünya halkları ne Amerika'nın yaptıklarının ne de İsrail'in yaptıklarının doğru olmadığını apaçık gördüler. Dolayısıyla artık şimdi zaten siz bölgede ne söylerseniz söyleyin, insanlar size inanmayacaklar. İnsanlar sizin söylediklerinizin yalan olduğunu, hatta bundan sonra doğru bile konuşsalar inanmayacaklardır. Yalan, aynen. Bizim burada bir hikaye vardır, yalancı çoban hikayesi. Evet. Ona benziyor yani bunların işi.
Evet. Sayın Ekrem Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim size.
Sağ olun.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi'nin görüşlerini, Siyonist İsrail rejiminin bölgede şiddetlendirdiği ve sürdürdüğü cinayetleri ve direnç ekseninin buna karşı operasyonlarını hızlandırması konusuyla ilgili, özellikle Yemen ve diğer farklı noktalardan İsrail'e gerçekleşen saldırılar etrafında dinlenmiş olduğunuz, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşmaya dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönemde Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ı yanı sıra, bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçasıydı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Sabah olmuş, Buhara şehrinde güneş daha yeni yeni doğmuştu. O dönem Buhara, Samani Hanedanı'nın başkentiydi. Samani yönetiminin kapsamı günümüzün Doğu İran'ın yanı sıra bugün Türkmenistan Cumhuriyeti ve Afganistan olarak bildiğimiz ülkeleri de kapsıyordu. O dönemde bu toprakların tamamı İslami İran'ın bir parçası sayılırdı. Sabahın ilk saatlerinde birden Buhara kentinin sokaklarında dört nala koşan at sesleri duyulmaya başladı. Atlılar hızla Abdullah Mustofi'nin ya da Samani Sarayı'nın büyük muhasebecisinin evine doğru gidiyorlardı. Az sonra Abdullah'ın evinin kapısı çalındı. Abdullah'ın eşi Setare pencereden sokağa baktı ve endişeyle şöyle dedi. Abdullah, kalk, Buhara hükümdarının elçileri kapıyı çalıyorlar. Abdullah evin kapısına doğru koşarak kapıyı açtı. Onları selamlayıp hal hatır sordu. Ardından onlar şöyle dediler. Abdullah Bey, sizi sabahın erken saatlerinde rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Hükümdarın doktorlarının tavsiyesi ve Samani Sarayı'nın sadrazamının emri üzerine oğlunuz Hekim Pursina'yı hükümdar Nuh bin Mansur'u tedavi etmesi için onun yanına götürmeye geldik. Abdullah evin kapısından henüz birkaç adım uzaklaşmamıştı ki Ebu Ali giyinmiş ve gitmeye hazır bir şekilde onların yanına doğru geliyordu. Yolda bu Ali hükümdarın hastalığının belirtileri, süresi ve daha önce yapılan tedaviler hakkında sorular soruyordu. Henüz hükümdarın yanına ulaşmadan bazı sonuçlara da varmıştı. Samani hükümdarını muayene edip başının ucundaki şurup ve ilaçlara da göz attıktan sonra tam da tahmin ettiği gibi hastanın sırtı ve yan tarafları şişmiş, teni koyulaşmış olduğunu gördü. Odanın köşelerine dağılan şurup ve ilaçları gözetlemek onun bilgisine ve teşhisine katkısı oldu. Samani hükümdarı göğsü ve yan tarafındaki şiddetli ağrılardan çok şikayetçiydi. Çok zorlukla nefes alıyordu. Yüksek ateşten ne dediğini bilmiyor, çok yorgun ve bitkin, sürekli sayıklıyordu. Bu Ali arkasında duran büyük sekreter, aynı zamanda hükümdarın toplantılarını düzenlemekten sorumlu olan Hacı Bisalara şöyle dedi. Ne diyorsam harfi harfine yerine getirin. Odanın güneye doğru olan pencerelerini açın. Güneş ışığının odaya girmesine engel olmayın. Yan odada olmak şartıyla sığ ve özellik tütsüsü dışında odadaki diğer şeyler hastalık sebebi sayılır. O yüzden bir an önce udlar, mumlar ve ilaçlar dışarı çıkarılması gerekir. Bu Ali hastasının sağlığına kavuşması için çok hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Fakat Hacı Bisalar'ın emirlerine uymakta tereddüt ettiğini görünce kendisi aceleyle pencereleri açtı, odadaki ateş ve tütsüleri dışarı çıkarmaya başladı. Bu sırada Hacı Bisalar önüne geçip endişe ve tedirginlikle "Bunlar uzman doktorun tavsiyesidir. Hükümdarın sağlığı için gereklidir." dedi. Bu sözlerin üzerine bu Ali öfkeyle şöyle dedi. "Beni hükümdarı tedavi etmem için buraya çağırmadınız mı? O zaman ne diyorsam itaat edin. Hükümdarın canı tehlikede. Ölüm kalım meselesi." sarayın ünlü ve saygın kişilerinden biri olan Hacibi Sağlar, bu 17 yaşındaki gencin sert bakışları ve hareketleri karşısında artık bir şey söyleyemeyip mütevazi bir şekilde "Tabii ki ne diyorsanız yapacağız" şeklinde karşılık verdi. Bu Ali büyükçe bir yatak, birkaç adet temiz beyaz bez ve 2-3 becerikli yardımcıya ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam etti. "Şu yazdığım ilaçları ve yağları çabucak getirin. Sonra da bana saray eczanesinin nerede olduğunu söyleyin. Gelip ilaçların ve yağların hazırlanmasını bizzat denetlemem gerek. Bu Ali'nin gözetimi altında her şey en kısa sürede hazırlandı. Yardımcılar hükümdarın vücudunu yarım gram haşlanmış söğüt kabuğu, hatmi ve diğer bazı bitkilerin kökleriyle yıkayıp kuruladılar. Daha sonra onu yapılan diğer yağlarla vücuduna masaj yaptılar ve hükümdara yeni kıyafetler giydirdiler. Sonra da temiz beyaz bir beze sürülen gri bir merhemi sırtına, yan taraflarına ve göğüs kısmına bağladılar. Hacibin dışında herkes odadan dışarı çıkarıldı. Bu Ali hazırladığı şerbeti yavaş yavaş hükümdara içirdi. Ardından birkaç kez hükümdarın nabzını kontrol edip kulağını da göğsüne dayayarak nefes alışlarını saydı ve sonra yatağın kenarından ayağa kalktı. Bu yöntem hükümdarı epeyce rahatlatmış ve 20 gün boyunca mahrum olduğu huzur ve derin uykuya dalmasına neden olmuştu. Bu Ali perdeleri çekerek salondan dışarı çıkıp saray hekimleriyle görüşmeye gitti. Hükümdarın odasının yakınlarında sadrazam oturuyor ve hükümdarın özel hekimleriyle konuşuyordu. Bu Ali içeri girdiğinde onu tanıyan bazı kişiler ayağa kalkıp onu karşıladılar. Henüz yeni ve tecrübesiz olan bazı genç hekimler de öylece bakıp durdular. Vezir bu Ali'ye oturması için yanındaki yere işaret etti. Fakat o mütevazi bir şekilde kapının önünde diz çöktü. "Vezir, neden geç kaldınız? Sabahtan beri seni bekliyoruz," dedi. Bu Ali şöyle yanıt verdi. "Ben sabahın ilk saatlerinden beri hükümdarın başucunda onu tedavi etmekle meşguldüm. O sırada oradakiler arasında büyük bir gürültü ve kargaşa yaşandı. Onlar şöyle diyorlardı. Bizim onayımız ve denetimimiz olmadan hükümdarın yanına giderek usta hekimlerin işine müdahale etmişsin. Öyle mi? Sen bu konuda bir makam mevki sahibi değilsin ki." Bu sözlerin üzerine bu Ali çok sert bir ifadeyle şöyle dedi. "Hekim kıyafeti, mevki makam hiçbir hastalığı tedavi edemez. Hastalıkların tedavisi ancak ve ancak ilim, tecrübe, doğru teşhis ve zamanında müdahale gerektirir." Bu sözleri duyan hekimlerden biri öfkeli bir şekilde şöyle dedi. "Hükümdarı sizin tedavi etmenize karşı çıkmakta haklıymışız. Vezirin senin gibi tecrübesiz bir genci hükümdarın tedavisi için çağırmaktaki ısrarını da anlayamadık doğrusu." Vezir hekime sert bir ifade ve üzüntüyle şöyle dedi. "Neden kıskançlık yapıyorsunuz? Hem de hükümdarımızın hayatı söz konusu olduğu böyle bir zamanda. Siz eğer gerçekten ilim ve adalet sahibi olsanız ona kusur bulmazsınız. Onun sözlerinin neresi yanlış? Söyleyin bakalım. Ardından da Pursina'ya dönerek kralın hastalığına ne teşhisi koydun diye sordu. Bu Ali kalabalığa hitaben şöyle dedi. Elbette ki ben tecrübeli ve benden büyük hekimlerin işine kusur bulamayacak kadar gencim. Fakat gerçek her şeyden önde gelir. Ben sarayın büyük hekimlerinin koydukları diğer teşhisleri onaylamıyorum. Ardından hükümdarın hastalığının yanı sıra muhtelif hastalıklar ve sebeplerinden bahsederek belirtiler ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Bu Ali'nin anlattıkları oradaki hekimler için oldukça yeni, aynı zamanda o kadar eksiksiz ve kapsamlıydı ki herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla dinlemektelerdi. Bu durumdan oldukça hoşnut olan vezir, bu Ali'den hükümdarı tedavi süreci bitinceye kadar sarayda kalıp hekimlik görevini üstlenmesini istedi. Bu Ali etrafına şöyle bakanıp beyaz elbiseye işaret ederek, "Resmi hekimlik kıyafetim olmadan sarayda nasıl hekimlik yapabilirim ki?" diye cevap verdi. Bu sözlerin üzerine oradakiler gülmeye başladılar. Hekimlerin en başı olan adam ayağa kalkıp altın işlemeli kıyafetini üzerinden çıkarıp bu Ali'ye takdim etti. Ardından büyük bir sevgi ve şefkatle, "Sen bu büyük ayrıcalığı hak ediyorsun," dedi. Evet, bu olaydan tam 2 ay sonra Samani hükümdarı sağlığına kavuşmuştu ve sıra genç hekimi ödüllendirmeye gelmişti. Büyük bir davet düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren saray girişinin önünde saray çalışanları ve hizmetçiler rengarenk ve desenli kıyafetleriyle hazır bulunup birbiri ardı sıra gelen şehzadeler, alimler ve hekimleri saygı ile karşılama töreni düzenlemekteydiler. Sarayın geniş verandası ipek halılar ve ipek perdelerle süslenmişti. Samanilerin 7. hükümdarı olan Nuh bin Mansur'un tahtı meclisin tam baş köşesindeydi. Şehzadelerin koltukları da kralın tahtının her iki yanında bulunmaktaydı. Meclisin bir tarafında bakanlar, memurlar ve ordu komutanları, diğer tarafında ise alimler, şairler, hatipler ve kralın hekimleri yerlerini almışlardı. Hükümdar meclise girip tahta oturduğunda orada hazır bulunan herkes kralın sağlığına kavuşması ve tamamen iyileşmesinden dolayı mutluluklarını dile getirip tebrik ettiler. Hükümdar öncelikle sağlığına kavuştuğu için Yüce Allah'a şükredip başta özel hekimler olmak üzere herkese teşekkür etti. Ardından bakışlarını hekimlerin bulunduğu yöne çevirerek o tanıdık çehreyi aradı. Fakat her ne kadar aradıysa da o kişiyi onlar arasında göremedi. Şairlerin ve hatiplerin şiirleri ve konuşmaları henüz bitmemişti ki salonun merdivenlerinden yakışıklı, hoş endamlı bir genç içeri girip onlara doğru yaklaşarak hükümdara selam ve hürmetlerini bildirdi. Bu genç ve yakışıklı adamın üzerindeki altın işlemeli kıyafeti ona ayrı bir cezabiyet vermiş ve tüm dikkatleri kendine çekmişti. Yeni gelen genç elinde bir kitapla oturmak için salonun bir köşesine geçerken hükümdar hekim tanıdık şehresini fark edip birden "Aziz Pursina, biraz geç kaldın ama şöyle geç" diye buyurdular. Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olarak tanıtılan bu genç biraz ilerleyerek tevazu ile "Yüce hükümdardan affına sığınırım, hastanın hayatı tehlikedeydi" dedi. Bunun üzerine hükümdar tahtın merdivenlerinden inip elini Pursina'nın omuzuna koyup onun yardımları ve bilgeliğini övüp takdir etti. Hükümdar, hekimlerin yanına doğru yaklaşarak, "Sağlığıma kavuşmamda öncelikle Yüce Allah'ın lütfu ve siz hekimlerin beceri ve bilgeliğinden kaynaklandığını biliyorum. Elbette ki sizler hak ettiğiniz ödülleri alacaksınız. Bunun dışında özel bir isteğiniz veya herhangi bir talebiniz var ise onu da burada yerine getirmek isterim. Elbette ki ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi her zaman bana söyleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum." Hekimler hükümdara teşekkür ederek ihtiyaçlarını daha sonra söyleyeceklerini belirttiler. Fakat Ebu Ali bir şey söylemiyor, öylece sessizdi. Hükümdar bu Ali'ye dönerek şöyle dedi: "Pursina, sen neden bir şey söylemiyorsun? Senin bir ihtiyacın yok mu?" Bu Ali başını önüne eğerek şöyle cevap verdi: "Efendim, müsaadeniz olursa ihtiyaçlarımı şimdi söyleyeceğim." Sonra da oradaki diğer hekimlere bakarak şöyle dedi: "Büyük hükümdarın da buyurduğu gibi, hükümdarımızın sağlığına kavuşmasında Yüce Allah'ın lütfundan sonra şüphesiz geçmiş bilim adamlarının, alimlerin kitaplarda toplanan, nesilden nesile aktarılan ve bizim elimize ulaşan bilgi ve tecrübelerin çok büyük etkisi vardır. Zira kitap bir öğretme ve öğrenme aracı olup geçmişteki görüş ve düşünceleri gelecek nesillere aktarmak için bir vesiledir." Hükümdar güler yüzle "Bir kitap istediğin aşikar." Sonra Pursina'nın elindeki kitaba bakarak "Söyle bakayım, bu elinde tuttuğun kitap nedir?" diye sordu. Pursina kitabı hükümdara takdim ederken şöyle dedi: İnsan vücudunda görünen ve gizli olan manevi güçler veya kuvvetler hakkında yazmamı istediğiniz kitaptır. Şimdi bu kitabı size takdim etmek istiyorum. Hükümdar büyük bir sevinç ve mutlulukla kitabı eline alıp heyecanlı ve şaşkın bakışlarla bu Ali'nin omuzlarını sıkarak şöyle dedi. Bu kadar çabuk mu? Henüz bir hafta olmadan yazıp bitirdin mi? Beni gerçekten çok mutlu ettin. Şimdi söyle bana hangi kitabı istiyorsun? Bu Ali şöyle karşılık verdi. Herhangi bir kitap istemiyorum. Benim en büyük isteğim ve arzum Samani hükümdarlarının sarayındaki kütüphaneden istediğim zaman ve süre içerisinde faydalanmama izin vermenizdir. Tek isteğim budur. Hükümdar onun önünde durup zerafet ve nezaket dolu bir bakışla şöyle dedi. Porsina, senin ihtiyaçların ve arzuların da bütün işlerin ve isteklerin gibi benzersiz ve şaşırtıcıdır. Bu da senin yüksek çaban ve gerçekleri arayıştaki azim ve iradenin göstergesidir. Ardından sözlerine şöyle devam etti. 7 bölgede eşi benzeri olmayan Samani Kütüphanesi'nin idaresini senin hizmetine sunuyor, ömür boyu onun liderliğini sana devrediyorum. Ayrıca mal varlığımın bir kısmını kütüphanenin masrafına, araştırmacılarınızın ve yardımcılarınızın hizmetine sunuyorum. Şüphesiz ki hekimlik ücretinin çok naçiz olduğu ve sadece kitap okumak ve çalışmakla ödenmesini isteyen tek hekim sensin. Bu Ali başını öne eğip gururlu bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. En kıymetli maaşı aldım. Zira bu düşük hekimlik ücreti benim en büyük dileğimdi. Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor: İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap, 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber, günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyat sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere, Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François Serra da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor: "Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katoliktim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı."
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde ikiz kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily, Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily, Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor: "Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim inançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum." Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor: "İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım."
Emily Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emily'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emily için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emily Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden Emily Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emily felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emily Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emily Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emily sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emily böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emily'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emily'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdire şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emily de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazret'in tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret, eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet, İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark ettim. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François, her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
من الغي فمن Allah.